Ayrım 14, sayfa 146. 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi hem işçi sınıfı mücadelesinde hem de sosyalist harekette büyük ve önemli değişikliklere ve sıçramalara yol açtı. 1. Bir kere devrimin şiddetle ve zorla olacağını, bunun zorunlu ve kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Albert Arrent oportünizmine ve bütün parlamenterist görüşlere ağır ve öldürücü bir darbe indirdi. 2. Halkın kurtuluşu için orduya bel bağlamanın ne derece yanlış ve sakat bir görüş olduğunu, ordunun ve devletin gerçek niteliğini ortaya koydu. Çünkü işçi direnişi tanklarla, süngülerle ve sıkı yönetimle bastırılmıştı. Böylece Devrim Dergisi'nin ve Mihri Belli'nin cuntacı devrim hayallerine önemli bir darbe indirdi. Bu darbe aynı zamanda Hikmet Kıvılcımlı'nın vurucu güç teorisini de indirilmişti. Fakat bunu o sırada herkes fark edemedi. İlkesiz birlik cephesi parçalandı ve Mihri Belli aleyhdarlığı güçlendi. 3. 15-16 Haziran direnişi gerçek kahramanın gerçekten kitleler olduğunu gösterdi ve bütün bireyci küçük burjuva akımlara ağır bir darbe indirdi. 4. 15-16 Haziran direnişinin nispeten kolayca bastırılması, devrimin ilk başlarda şehirlerde başarıya ulaşamayacağını, bunun imkansız olduğunu gösterdi ve genel ayaklanma hayallerine ağır bir darbe indirdi. 5. 15-16 Haziran'dan sonra gelen ve 3 ay süren sıkı yönetim en zor şartlarda dahi mücadeleye devam etmenin nasıl mümkün olabileceğini gösterdi. Ve legaliteye bel bağlayan revizyonist örgütlenmeye ve revizyonist çalışma tarzına ağır bir darbe indirdi. Büyük işçi direnişine katılan, sıkı yönetim şartlarında dahi mücadeleyi devam ettiren ve kitleler arasında çalışma pratiği olan arkadaşlar, büyük işçi hareketinden gereken dersi çıkardılar ve bu arkadaşların bilincinde bir sıçrama oldu. Fakat bu mücadeleyi uzaktan izleyen arkadaşlar ve Ankara PDA Yazı Kurulu üyelerinin çoğunluğu işçi hareketinden gereken dersi çıkartamadılar. Hatta yanlış dersler çıkarttılar. Kolay başarı umuduna kapıldılar ve PDA saflarında yeni bir çelişme, bir mücadele doğdu. Böylece PDA 21. sayıdan itibaren, yani Temmuz 1970, yeni bir döneme girdi. Şimdi bu dönemi kısaca gözden geçirelim. Bu dönemde Mihri Belli'nin ve Demokratik Devrim Derneği'nin etkilerinin esas itibariyle yıkıldığını, devlet konusunda, ordu konusunda, sıkı yönetimin sınıf niteliği konusunda doğru ve devrimci görüşlerin savunulmaya başlandığını görüyoruz. Esas itibariyle diyoruz. Çünkü hala Mihri Belli etkileri vardır ve mesela 21. sayıdaki CHP içindeki ileri unsurlar açık mücadeleye girmelidir yazısı, önemli ölçüde Mihri Belli görüşlerinin pisliklerini taşımaktadır. Marksizmin alfabesi olan bu tahlillerin benimsenmesi ve savunulması dahi, PDA'nın hızla itibar kazanmasına ve güçlenmesine, diğer grupların çökmesine ve gerilemesine yol açmıştır. Öte yandan Mao Zedong'un düşüncesinin etkileri kendini daha fazla duyurmaya başlamıştır. Yine 21. sayıda "Modern revizyonistler dünya halklarının mücadelesini nasıl baltalıyorlar?" başlıklı yazıda PDA, modern revizyonizmin Amerikan emperyalizmi ile uzlaşıcı ve dünya halklarının kurtuluş mücadelelerini baltalayıcı zihniyet ve faaliyetini teşhir etmeyi önemli bir devrimci görev saydığını ilan etmiştir. Ve Sovyet modern revizyonistlerine henüz sosyal emperyalizm kullanılmamaktadır. Çünkü sosyal emperyalizmin mevcut olduğu görüşünde değildir. İlk defa açık olarak çatmıştır. PDA giderek bu yolda yeni adımlar atmakta, sosyal emperyalizme çatmakta, halk savaşını ve iktidarın parça parça kırlardan şehirlere doğru ele geçirileceğini vesaire kabul etmektedir. Gerçekte ise kabul eder görünmektedir. Bunlar aydınlıktaki gelişmenin bir yanıdır ve olumlu yanıdır. Aydınlığın bir de öbür yanı vardır. Yazı kurulu üyeleri aydınlık kapısını gümbür gümbür çalan Deccal'e bütün kapıları, hatta pencereleri ardına kadar açmışlar ve Deccal'ı bir baş köşeye oturmuşlardır. Deccal, Mao Zedong'dan, Mao Zedong da Deccal'den rahatsızdır. Fakat burjuva politikasıyla proletarya politikacısı, burjuva dünya görüşüyle proleter dünya görüşünü birbirine karıştırmak gibi ufak bir gaflete düşen bu baylar, cümle aleme Mao Zedong ile Deccal'in ne de güzel anlaştıklarını, hem anlaşmamaları için ortada bir sebep bulunmadığını, Deccal'in zaten öteden beri, yani 1967'den beri Mao Zedong'u çok sevdiğini ve onun izinden yürüdüğünü yutturmaya kalkıştılar. Deccal'e övgüler düzdüler. Deccal'in kulaklarına fısıldadığı sosyalist kurultay mavalını cümle aleme Mao Zedong damgasıyla okumaya kalktılar. Neredeyse Deccal'in önünde secdeye inmeyenleri Mao Zedong'a ihanet suçuyla mahkum edeceklerdi. Dergide Deccal'i okuma ve kavrama kampanyası açtılar. Deccal'le beraber haykırdılar. Anarşi yok, büyük derleniş. Durum tam anlamıyla böyleydi. Ve bir kısım arkadaşlarımız Deccal'in tuzağına bile düştüler. İbret olsun diye o gün Deccal'e düzülen övgülerden uzun bir parçayı buraya aktarmayı gerekli buluyorum. 1954 yılında emekçi halkımız teşkilatsız ve dağınıktı. İşbirlikçi DP iktidarına karşı örgütlü bir mücadele yoktu. Ne durumda yapılabilecek olan ve yapılması gereken neydi? Neymiş? İyi dinleyin. Bütün sınırlı olanakları ve hakim sınıfların olanca terörünü göze alarak örgütlü bir mücadele gerekiyordu. Şimdi Mihri Belli de böyle bir mücadelenin program taslağını hazırlamış bulunuyor. Tam da bu yazıyı yazan arkadaşlarımıza layık bir örgüt. Teşkilatsız ve dağınık olan halkı teşkilatlamaya ve güçlendirmeye girişmek gerekiyordu. Bütün olanaklardan faydalanarak, mevcut olanakların dışına çıkmak gibi bir gaflete düşmeyerek, devrimci fikirlerin ve devrimci mücadelenin tarihi gelişimini sürdürmek, yani süründürmek gerekiyordu. Vatan Partisi girişimi ve Vatan Partisi tüzüğü ve programı, böylesine güç şartlar altında bu görevlerin yerine getirilmesi zorunluluğunu yansıtmaktadır. Vatan Partisi programını bugünkü görüş ve ilkelerimizle karşılaştırırken, 1954 şartları ile 1970 şartları arasındaki farklar bir an bile gözden kaçırılmamalıdır. Sayfa 453. Vatan Partisi tüzüğü ve programını incelediğimizde başlıca şu noktalar göze çarpmaktadır. 1. Vatan Partisi tüzüğü gerçekten örnek bir tüzüktür. Bu tüzükten dil, tarz, meselenin özü açılarından ve yine kısalık açısından bütün devrimcilerin öğreneceği çok şey vardır. Genellikle çok basit ve akıcı bir dil, işçilerin ve köylülerin kolayca anlayabileceği bir dil, hem tüzüğün hem de programın üstün vasıflarındandır. 2. Yine çeşitli önerileri ve program maddelerini işçilerin ve köylülerin somut meselelerinden hareketle koymakta, reformizmin alanından derse daha iyi olur tabii, büyük ustalık gösterilmiştir. Sanayileşme ve işçi ve köylü meselelerinin işsizlik ve pahalılık sorunlarından hareketle konulması çok iyidir. Özellikle o gün ihtiyaçları ve şartları açısından bu herhalde çok önemliydi. Herhalde, yoksa Deccal böyle yapar mıydı? Halkı devrimci fikirlere ve propagandaya açık hale getirmek için zorunluydu. Ayrıca her dönemde her devrimci sosyalist yalnız devrimci siyasi iktidar fikrini değil, aynı zamanda devrimci programın bütün yönlerini işçilerin ve köylülerin somut meselelerinden hareketle koymayı öğrenmelidir. Bu açıdan da Vatan Partisi programından öğreneceğimiz çok şey vardır. 3. Vatan Partisi programı 1954'ün ihtiyaçlarına cevap veren çok kısa ve özlü bir propaganda broşürüdür. Kadroların 1954'teki bilinç düzeyine ve kitle ilişkilerine uygun olduğunu sanıyoruz. Ama mücadelenin bugün ulaştığı düzey açısından önemli eksiklikleri de vardır. Bunların 1954'te eksik olduğunu düşünmek yanlış olabilir. Ne demek 1954'te eksik değil, fazlaydı bile. A. Bu eksikliklerin başında ülke çapında genel bir sınıf tahlilinin yapılmamış olması gelmektedir. Bu da mesele mi canım? Bu hiç olmazsa bugün bir sosyalist partinin programında mutlaka olmalıdır. B. Bir diğer eksik, ülkemizin dünya şartları içinde yerinin konmamış olmasıdır. Kapitalist, emperyalist ülkelerle ülkemiz ve ezilen halkımız arasındaki ilişkilere ancak yer yer ve üstü kapalı bir şekilde değinilmiştir. Emperyalist tömürüden ancak dolaylı bir şekilde bahsedilmiştir. Aslında sosyalizm ve emperyalizm kelimeleri bu programda geçmemektedir. Onun da sözü mü edilir? Deccal'in o akıcı, duru dili, o sihirli üslubu var ya. Yine aynı şekilde bütün dünyada dostlarının kimler olduğunu da belirtilmemiştir. Bugün yapılacak bir çalışmada ülkemizin dünya içindeki durumunun ve dünya şartlarının tespiti mutlaka yer almalıdır. Dünyadaki temel çelişmeler konulmalıdır. Devrimci hareketin dünya çapındaki dostları, düşmanları açıklanmalıdır. Halkımızı bu konularda da eğitmek önde gelen görevlerimizdendir. Ama bu asla ukalaca ve bilgiçlik taslayan bir şekilde yapılmamalıdır. Daima Vatan Partisi programının basitliği, anlaşılırlığı, özlülüğü bize örnek olmalıdır. C. Gerici siyasi iktidarın sınıf niteliği üzerinde durulmamıştır. Aynı şekilde devrimci iktidarın sınıf niteliği üzerinde de durulmamıştır. Bu da çok önemli bir eksikliktir. Ama herhalde 1954 şartlarında bunu koymak derhal tasfiyeye yol açardı. Madem Deccal yazmamış, mutlaka bir sebebi hikmeti vardır. Sayfa 455-456. Vatan Partisi programı, halkın teşkilatlandırılması meselelerini çok önemli bir sorun olarak ele almıştır. Programın her yerinde ekonomik, politik, kültürel ve benzeri alanlarda alınacak tedbirlerin yanı sıra bu tedbirleri gerçekleştirecek olan halk teşkilatlanmalarında, Vatan Partisi tüzüğü ve programı, bunun yanı sıra emekçi yığınlar içinde örgütlenme mücadelesine girmiş olan ve en kötü şartlar altında bile emekçilerle bağlar kurmuş olan bu partinin pratiği, halkın teşkilatlandırılması meselesinin en doğru şekilde ele alındığını göstermektedir. Herkes Vatan Partisi programının demokrasi ve ekonomik bağımsızlığı sağlamak ve korumak için halkın nasıl teşkilatlanması gerektiğini, halkın yaratıcı gücünün nasıl harekete geçirileceği yolundaki önerilerini büyük bir dikkatle incelemelidir. Sayfa 456-457. Şu nokta üzerinde de önemli durmak gerekir. Örneğin bir tip programı ve tüzüğünün tersine hem de parlamenterizmin şaha kalktığı günlerde Vatan Partisi programı halkın ümitlerinin parlamenterizme bağlanmasından dikkatle kaçınılmıştır. Vatan Partisi tüzük ve programı mevcut olanaklarla kurulan bir partinin devrimci olabileceğini göstermektedir. Seçim konusunda Vatan Partisi programı iktidara geldikten sonra seçim sisteminde yapılacak değişikliklere ve halkın mebuslar üzerinde denetiminin nasıl sağlanacağına değinmiştir. Bu da çok önemli bir sorundur. Sayfa 457-458. Evet arkadaşlar, bunlar ne gramer üzerinde incelemeler yapan toy bir edebiyat meraklısının ne de Kıvılcımlı'nın Sosyalist Dergisi'ne mektup gönderen cahil bir taşla sempatizanın kaleminden çıkmıştır. Bunları Mao'cu PDA Dergisi'nin Program Çalışma Komitesi yazıyor. Çorum ilinde sınıfların tahlili. Proleter Devrimci Aydınlık Sayı 37, 6 Nisan 1971 ve Proleter Devrimci Aydınlık Sayı 38, 13 Nisan 1971. Çorum ve ilçeleri hakkında genel birkaç söz. Çorum bir tarım bölgesidir. 1967 yılında nüfusun %80'i bucak ve köylerde yaşamaktaydı ve çalışan nüfusun %88'i tarım ve hayvancılıkla meşgul olmaktaydı. Bugün bu durum değişmiş olsa bile yine de tarım ekonomisinin bel kemiği olmakta devam etmektedir. Çorum bölgesinde üzerinde yaşayan nüfusa göre ekilebilir toprakların alanı dardır. 1967 yılında toprakların dağılımı şöyleydi. %43.6 ekili dikili yerler, %12 orman, %25 işe yaramayan topraklar, %19.4 çayır ve meralar. Bugün bu oran ekili dikili topraklar lehine, ormanlar çayır ve meralar aleyhine değişmiş olsa da nüfus da arttığı için topraklar yine de dardır. Bir kısım köylülerin topraklarını genişlemeleri halinde diğerlerinin topraklarından atılmaları ile yani mülksüzleştirmeleri ile mümkün olmaktadır. Çorum bölgesinde tahıl tarımı en başta da buğday tarımı gelir. Ekili dikili toprakların %90'dan fazlası tahıl üretimine ayrılmıştır. Bunu çok düşük oranlarda endüstri bitkileri, baklagiller, bağ ve bahçe sebze üretimine ayrılan topraklar izler. Tahıl ekili toprakların 1970-80'ini buğday ekili alanlar kapatır. İkinci sırayı arpa alır. Bunları mısır, pirinç, çavdar vesaire takip eder. Bu yüzden buğday satıp satmadıkları köylülerin hangi sınıfa girdiklerinin tespit edilmesinde oldukça doğru ve pratik bir ölçüdür. Çorum bölgesinde buğday satan bir köylü genellikle zengin bir köylü, buğday alan bir köylü de genellikle fakir bir köylüdür. Buğdaygillerin en çok üretildiği bölgeler merkez ilçe, Alaca, Sungurlu, İskilip'tir. Diğer başlıca ürünlerin yetiştirildiği bölgeler de şöyledir. Pirinç, İskilip, Bayat, Osmancık ve Kargı'da, Kızılırmak'ın geçtiği yerlerde üretilir. Meyvecilik ve sebzecilik, ırmak ve derilerin sulanabildiği yerler ile vadilerde yapılır. Hayvancılık, dağlık ve yaylalık bölgelerde yapılır. En çok koyun beslenir. Çayır ve meraların gittikçe azalması yüzünden hayvancılık gerilemektedir. Çorum bölgesinde sanayi geridir. Belli başlı sanayi işletmeleri şunlardır. Çorum çimento fabrikası, un fabrikaları, çeltik fabrikaları, kiremit ve tuğla fabrikaları, küçük çapta onarım yapan atölyeler ve küçük imalat evleri, Alpagut ve Dodurga linyit kümür işletmeleri. Sanayinin geriliği yüzünden modern sanayi proletaryası gelişmemiştir. Çok sayıda işçinin çalıştığı iki işletme vardır. Çimento fabrikası ve kömür işletmeleri. Toprak sanayiinde yani kiremit ve tuğla toplam olarak çok sayıda işçi çalışıyor. Fakat bunlar bir sürü işletme arasında dağılmış durumdadır. Çorum bölgesinde ticaret, DP iktidarı döneminden beri hızla yaygınlaşmaktadır. Kasabalardan sonra kendi halinde yaşayan köylerde ticari hayatın içine itildiler. Köylülerin kendi ev zanaatleri çöktü ve çökmeye devam ediyor. Köylüler her gün biraz daha artan ölçüde ihtiyaçlarını kasaba ve şehir pazarlarından temin etmek zorunda kalıyorlar. Kendi ürünlerini de pazarlara götürüyorlar. Bu yolla bütün varlıklarını emperyalizm ve büyük sermaye sahipleri tarafından talan ediliyor. Bu talana vurguncu ve tefeci tüccarlar da ortak oluyor ve hızla palazlanıyorlar. Ticaretin çerçevesi içerisine giren toprak da ufak bir azınlığın elinde toplanıyor. Öte yandan şehir ve kasabalarda da el zanaatleri ve imalatçılık yıkılıyor. Onun yerini emperyalist tekerlerin ve büyük sermaye sahiplerinin mamullerinin satıcılığı yani ticaret alıyor. Bu konulara ileride yeniden döneceğiz. Çorum bölgesinde büyük toptancı, ithalatçı, ihracatçı pek yoktur. Yaygın olan perakende ticarettir. Toptan ticaret işlemi az miktarda merkez ilçede vardır. O da merkezi İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun olan büyük toptancı ve ithalatçıların birer başbayliği düzeyindedir. 1967'de otoparçası ithal eden bir firma varmış. Bugün bu sayıda bir miktar artma olsa bile önemli değildir. Çorum bölgesinden dışarı satılan maddelerin başında buğday ve un gelmektedir. Daha sonra çimento gelir. İlin aldığı maddelerin çoğu endüstri maddeleriyle besin maddeleridir. Başlıca getirildiği iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun'dur. İlk turfanda sebze ile Ankara aracılığı ile Çukurova'dan sonra sırasıyla Çarşamba, Amasya illeriyle Marmara ve Ege bölgesinden gelmektedir. Bunların Çorum bölgesindeki ticaret burjuvasının durumunu kavratabilmek için belirtiyoruz. Alaca ve Sungurlu bölgesinde sınıflar ve sınıf ilişkileri. A. Köylerde sınıflar. Sınıfları birbirinden nasıl ayırt etmeli? Alaca ve Sungurlu'nun köylerinde sınıfları birbirinden ayırt etmek için köylülerin sahip olduğu toprak büyüklüğü yalnız başına bu doğru bir ölçü olabilir mi? Olamaz. Çünkü ilk önce zengin köylüler kendi toprakları üzerinde değil, diğer köylülerin topraklarını da işleyerek zenginleşmektedir. İkincisi, tarımda gittikçe artan ölçüde modern ziraat aletlerine, ücretli iş gücüne, gübrelemeye, sulamaya vesaire başvuracak bir kısım köylüler küçük bir toprak parçası üzerinde de zenginleşebilmektedirler ve bu yönde hızlı bir gelişme vardır. Ücretli iş gücüne başvurma sınıfları birbirinden ayırt etmek için bir ölçü olabilir mi? Olabilir. Fakat bu ölçü pratik değildir. Çünkü iş gücüne düzensiz olarak başvurulmaktadır. Kimin ne kadar işçi çalıştırıldığını bilmek zordur. O halde ölçü ne olmalı? Ölçü köylülerin sahip olduğu toprak büyüklüğü ile birlikte sahip olduğu çeki hayvanı, yani öküz, beygir sayısı ve traktör, pulluk vesaire gibi üretim araçları olmalıdır. Bu oldukça doğru ve pratik bir ölçüdür. Mesela 100-150 dönümden fazla toprağı ve bir traktörü olan bir köylü genellikle zengin bir köylüdür. Öte yandan çeki hayvanı olmayan veya bir çift öküzü olan ve toprağı 50 dönümden az olan bir köylü genellikle fakir bir köylüdür. Şimdi çalıştığımız Alaca ve Sungurlu köylerinde sınıflar ve sınıf ilişkileri üzerinde duralım. Yoksul ve topraksız köylüler. Bunlar genellikle ya topraksız ya da çok az toprağa sahiptirler. 75 çiniye kadar toprak ekilen toprağa sahip olanlar bu gruba girerler. Bir çinik yarım tenekedir. Bir dönüme ortalama 2 çinik tohum ekilir. Kurak ve verimsiz topraklarda bu sınır 100 çiniğe ulaşır. Bir kısmının bir çift öküzü, kara sabanı vardır. Birkaç koyun, tavuk vesaire beslerler. Bu gruba giren köylüler, istisnasız bahar ve yaz aylarının büyük çoğunluğunu inşaatlarda işçilikler yaparak geçirirler. Bir kısmı hali vakti yerinde köylüler ise azaplık, tırpancılık, harmancılık, aylıkçılık vesaire yapanlar. Çobanlık yaparlar. Bir çift öküze sahip olanların bir kısmı orta halli köylülerin toprağını da ortağına eker. Bunlar ancak bir çift öküzün işleyebileceği kadar toprağa ortak ekebilirler. Yoksul köylüler arasında ortakçılık yapanların sayısı gittikçe azalmaktadır. Bir kısmı toprağını hali vakti yerinde köylülere ortağa vermektedir. Ortakçılığın bu şekli gittikçe yaygınlaşmaktadır. Dolaştığımız köylerin çoğunda durum böyledir. Yoksul köylülerin bir kısmı da hali vakti yerinde köylülere, özellikle toprak sahiplerine toprağını para ile sürdürmektedir. Zamanla bunların çoğu şehre, en çok Ankara'ya göç etmekte ve geride kalan küçücük toprağını da satmaktadır. Son yıllarda toprak satışında bir yükselme olmuştur. Satılan toprakların büyük çoğunluğunu yoksul köylülerin sattığını öğrendik. Yoksul köylüler arasında toprak satın alan yok denecek kadar azdır. Son yıllarda tarım kredi kooperatifleri köylülere borçla suni gübre vermiştir. Gübreyi en az kullananlar ya da hiç kullanmayanlar yoksul köylülerdir. köylerden göç edenlerin sayısında son yıllarda artış olmuştur. Göç edenlerin çoğunluğu yine bu gruptandır. Kapıcılık, işçilik, bulaşıkçılık, hademelik gibi işlerde çalışmaktadır. Sürekli bir iş bulmak için can atmakta fakat bulamamaktadırlar. Ankara'nın ve Çorum'un gecekondu bölgelerini bunlar doldurmaktadır. Hepsi Almanya'ya gitmek istiyor. Birçoğu yazılmış fakat bir türlü sıraları gelmemiştir. Bu işte de rüşvet döndüğü için rüşvet verebilecek durumda olanlar bunların sıralarını ellerinden almaktadırlar. İçlerinden bazıları rüşvet yedirebilmek için varını yoğunu tüketmiştir. Tarım kredi kooperatiflerinin verdiği kredilerden yoksul köylülerin payına düşen para gülünç denecek kadar azdır. 250 lira civarında. Kooperatif krediyi tarlaya ve mülke göre vermekte ve karşılığında köylülerin tarlalarını ipotek ettirmektedir. Bu yüzden yoksul ve topraksız köylüler ya hiç kredi alamıyorlar ya da çok az kredi alabiliyorlar. Bunların hemen hepsi işçilik yaparak kazandıkları para ile yiyecek buğday satın alırlar. Çoluğunun çocuğunun giyeceğini, okul eşyasını ve diğer acil ihtiyacını karşılarlar. Karşılayamayanlar varlıklı köylülere, hısım ve akrabalara, şehirdeki dükkancıya, pırtıcıya yani manifaturcuya borçlanırlar. Borç faizleri yüksektir. Aylık %8, yıllık %60-70. Pırtıcılar borca verdiği malın fiyatını birkaç misli artırır. Pazarda en az alışveriş yapanlar yoksul köylülerdir. Fakat yine de öldürücü pahalılık bunların hayatını çekilmez hale getirmektedir. Yoksul köylülerin çocukları aç kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Onun için daha küçük yaşlarda çocuklarını azap olarak, çırak olarak, garson vesaire olarak çalışmaya göndermektedirler. Bunlar çocuklarını ya hiç evlendirmezler ya da binbir güçlükle ve yıllarca çalışarak biriktirdikleri parayı elden çıkararak evlendirebilirler. Evlerini yenileyemezler veya binbir güçlükle borçlanarak yenileyebilirler. Özellikle kavak ve söğüt yetişmeyen ova köylerinde ev yaptırmak çok güçtür. Devlet dairelerinde işlerini yürütemezler. Devlet dairelerine gitmek bunlar için cehenneme gitmek gibidir. Yoz ve rüşvetçi memurlar ve karakollardaki görevliler en fazla baskıyı ve en kötü muameleyi yoksul köylülere yaparlar. Yoksul köylüler, varlıklı köylüler tarafından ücretli iş gücü ve borç faizi yolu ile kasaba ve şehirlerdeki tefeci ve vurguncu tüccarlar tarafından, büyük sermaye sahipleri tarafından ve inşaatlarda ücretli iş gücü yolu ile müteahhitler tarafından sömürülürler. Orta köylüler. Bunlar kendi içlerinde de aşağı, orta ve üst olmak üzere ayrılırlar. Aşağı orta halli köylüler, Alaca ve Sungurlu bölgesinde toprağın verimli olup olmamasına göre genellikle 75-150 çiniklik toprağa ve bir çift öküze sahiptirler. Birçoğu birkaç davar ve bir inek besler. Kendi ihtiyaçlarının dışında hayvan beslemezler. Bunlar yakın zamanlara kadar tarlalarını işleyerek geçinirlerdi. Fakat tarımın hızla ticaret alanına girmesiyle birlikte bunların durumu sarsıldı. Gelirleri giderlerini karşılayamaz oldu. Açık vermeye, borçlanmaya başladılar. Açıklarını ve borçlarını kapatabilmek için ek işler yapmak zorunda kaldılar. Bunlar kural olarak ücretli iş gücüne başvurmadıkları gibi kendileri gittikçe artan ölçüde iş güçlerini satarlar ve yoksul köylü haline gelirler. Aşağı orta halli köylü ailelerinden bir veya birkaç kişi bahardan hasat zamanına kadar inşaatlarda veya benzeri yerlerde işçilik ve ustalık yapar. Traktörlerin yaygınlaşmasından beri bunların bir kısmı tarlalarını para ile traktörlere sürdürüp amelelik yapmayı daha kazançlı bulmaktadırlar. Yoksul köylülerden sonra tarlalarını en çok ortağa verenler ve satanlar bunlardır. Şehirlere göçenler yoksul köylülerden sonra en çok bunların arasından çıkıyor. Ziraat Bankası kredilerinden ve tarım kredi kooperatiflerinin gübrelerinden yoksul köylülerden sonra en az bunlar yararlanır. İçlerinde buğday satan hemen hemen yoktur. Hatta bir kısmı buğday satın alır. Bunların pazarlarla ilişkisi yoksul köylülere nispetle daha fazladır. Bu yüzden vurguncu ve tefeci tüccarlar tarafından daha fazla ve daha geniş ölçüde sömürülürler. Sulak yerlerde tarlası olan patates, soğan, fasulye vesaire satarak bir parça açığını kapatabilirlerse de bu gruba dahil olan köylüler uzun müddet durumlarını koruyamıyor ve gittikçe açlığa ve sefalete sürükleniyor. Yoksul köylü ya da proleter saflarına katılıyorlar. Orta halliler ve yukarı orta halliler bir miktar sömürü de bulunsalar bile kendilerini vurguncu ve tefeci tüccarlar tarafından sömürülmektedirler. Orta halli köylülük hızla parçalanmakta. Ufak bir kısmı zenginleşirken çoğunluk gittikçe daha kötü geçim şartlarına yuvarlanmaktadır. Yukarı halli köylüler genellikle bir çift beygire veya iki çift öküze sahiptirler. Bunlar yiyeceğinden arttırdığı bir miktar buğdayı satabilirler. Bunun yanında sebze, meyve, üzüm gibi şeyler satabilirler. Ortaköylülere göre paranın hiç bereketi yoktur. Bir anda ceplerindeki 3-5 kuruşun tükendiğini görüverirler ve hayrete düşerler. Köylünün ürünü para etmemektedir ve ne alsalar ateş pahasınadır. Banka kredilerinden de şikayetçidirler. Banka kredileri bir yaraya merhem olmamaktadır. Çok kazanmak için insanın ya çok toprağı olmalı ya da büyük sermayesi. Yeni bir zam, bir vergi, paranın değerinde bir düşüş veya düğün yapmak, ev yapmak, bilinmeyen bir zarara uğramak bunların durumunu allak bullak etmektedir. Nüfus hızla çoğaldığı için bunların çoğunluğunun geleceği karanlıktır. Tarlalar yeni yetişen çocuklar arasında bölüşüldüğünde her birine ancak bir soğan tarlası düşecektir. Bu yüzden ortaköylüler çocuklarını bin bir güçlükle okutmaya veya bir meslek sahibi yapmaya çalışırlar. İçlerinde koşusu, çift hayvanı olanların bir kısmı ortakçılık yapar. Koşusu olmayanlar toprağını ortağa verir. Fakat çoğunluğu kendi işler. Karasaban ve öküz bundan 5 yıl önce çok yaygındı. Son yıllarda orta halli köylülerin birçoğu toprağını traktöre para ile sürdürüyor. Artan vaktinde de gidip işçilik yapıyor. Sadece traktörün süremediği bayır yerlerini karasabanla sürüyor. Durumu daha iyi olanlar yavaş yavaş saplarını da traktöre çektirip dövdürüyorlar. Durumu kötü olanlar yine bir ay döven sürmek zorunda kalıyor. Çünkü traktörün üzerinde döneceği sap çok miktarlı olmalıdır. Bu yüzden durumu kötü olan orta ve yoksul köylüler tarlayı varlıklı köylülere ortağa vererek ya da satarak bu işkenceden kurtulmaya çalışıyorlar. Bunların birçoğu Almanya'ya gitmek için yazılmış, sıra beklemektedir. Birçoğu gitmek istediği halde sıra gelmeyeceğini düşünerek yazılmamıştır. Yoksul ve aşağı orta köylüler buralarda köylülüğün çoğunluğunu meydana getirmektedir.